Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk Abdullah.
Nasılsınız abi? İyi misiniz?
Hamdolsun, seni sormalı, sen değilsin.
Abi bizler de iyiyiz çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhatlidirler diyelim.
İnşallah.
Bugün yine geçen haftalarda olduğu gibi stüdyomuzda bir konuğumuz var abi. Ahmet Burak Can. Ahmet Burak sen de hoş geldin abi.
Hoş bulduk.
Sen de iyisin inşallah.
İyiyim çok şükür, sizi sormalı.
Bizler de iyiyiz çok şükür.
Ahmet Burakcan, gençdergisi.com'un editörü.
Evet.
Evet.
Yani ben de şimdi onu soracaktım. Ahmet Burak bizim programın artık alışkanlığı oldu diyeyim. Konukları biz değil, konuğun kendisi tanıtıyor aslında. Yani
nasıl tanınmak isterse öyle tanıtıyor.
Aynen. Yani nasıl tanınmak isterse işte, evet. Nasıl anlaşılmak isterse. Senden de kısaca bir şöyle hayat serencamını dinleyelim inşallah. Nereden gelir, nereye gider Ahmet Burakcan?
Tabii ki. Öncelikle hem kıymetli Furkan abim hem Abdullah Koçak kardeşim, beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İsmim Ahmet Burakcan. Şu anda Genç Dergisi yazı işlerinde görev alıyorum. Beraberinde de gençdergisi.com sitesinin editörlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda da şu anda eğitimime devam ediyorum psikoloji bölümünde. Kısmetse Haziran ayında tamamlamış olacağız inşallah.
Mezun oluyorsun yani Haziran'da inşallah.
İnşallah. Ondan sonrası için de artık hayırlısıyla bakacağız inşallah. Bugün de inşallah dinleyenler için istifadeli olacak birkaç kelime edebilirim.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi güzel konuklarımız geliyor her hafta. Onlardan hikayelerini dinliyoruz. Yani her insan bir hikayedir diyoruz zaten. Her evet. İnsanın kendine göre bir yaşanmışlığı var. Her insanın kendine göre bir tecrübesi var, birikimi var. Zaman zaman metroda, Marmaray'da giderken insanları görüyoruz. Kimisi yorgun, kimisi gözünün içi parlıyor. Kimisi bir şeye sevinmiş. Kimisi bir şeye üzülmüş. Dolayısıyla şöyle uzaktan baktığımız zaman o kalabalık içerisinde sanki herkes kaybolmuş gibi. Öyle değil mi?
Evet.
Ama şöyle herkesi fark etmeye başladığınızda herkesin de biricik olduğunu görüyorsunuz. O insanların, o Marmaray'da, metrobüste, metroda olan insanların her birinin aslında biricik olduğunu, tek olduğunu, eşsiz olduğunu görüyorsunuz.
Evet.
Ondan bir tane daha yok. Öyle değil mi? Dolayısıyla insan hikayeleri önemli. İnsanın yaşantısı önemli, tecrübesi önemli, bıraktığı mana önemli. Dolayısıyla senden de bu minvalde güzel şeyler duymayı inşallah ümit ediyoruz.
Evet.
Ahmet Burak.
İnşallah. Bununla ilgili abi genel olarak biraz tabii psikoloji okumanın da getirmiş olduğu şeyle bugün çok sık satan işte kişisel gelişim kitapları görüyoruz. Özellikle gençler bunlara çok talep gösteriyor. Her gittiğimiz yerde kitapçılarda hep en çok satanlar onlar. Özellikle işte bu sanki ihtiyacımız varmış gibi dayatılan işte uzak doğu öğretileri,
hı hı.
Batıdan gelen o kişisel gelişim kitapları hep bize sanki başka birisi yokmuş gibi, tek başımıza yaşıyormuşuz gibi bir hayat gösteriyor.
Hı.
Ama halbuki baktığımız zaman bizim medeniyetimizde biz sadece hiçbir zaman tek olmadık.
Egomuzu mu şişiriyor diyorsun yani?
Evet, hem onu şişiriyor hem bireysel anlamda sadece kendimizin yaşadığımız bir dünya ideali gibi bir hayat gösteriyor. Bununla ilgili İbrahim Tenekeci'nin güzel bir sözü var. Herkes yaşama sevincinden bahsediyor. Bir de yaşatma sevinci vardı, ona ne oldu diye.
Evet.
Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde hep senin de bahsettiğin gibi diğer insanları da görmek, onların haline de hissetmek şeklinde. Biz bence zannımca kendi kültürümüzü sahiplensek, o dışarıdan gelen öğretiler yerine belki kendi içimizde huzuru daha iyi yakalayabiliriz diye düşünüyorum.
Çok güzel bir nokta aslında.
Evet.
Yani yaşama sevincimiz var da bir de yaşatma sevinci meselesi. Ve bir de o diğer insanların o farkında olma meselesi. Ama Batı kültürünün özellikle modifiye edilmiş uzak doğu kültürünün insana dayatmış olduğu o gereksiz ego algısı, şişirilmiş benlikler, İşte hormonlu kişilikler falan diyorum zaman zaman Abdullah bunlara. Dolayısıyla bu aslında kişiyi de tüketen bir şey. Öyle değil mi Abdullah?
Evet yani.
Yani kişiyi de tüketiyor bu durum.
Bizim aslında çok alışık olmadığımız bir şey dediğiniz gibi. Yani bu radyonun dinleyicilere aşinadır. Bir vakıf medeniyetimiz var aslında, hı hı. Bizim işte bir etrafını da sürekli besleyen bir yapı aslında bizim medeniyetimiz. Yani geçmişten gelen bir aslında müktesebatımız var bu konuda. Ve yani işte Ahmet Buran dediği gibi işte doğudan, uzak doğudan gelen işte veya batıdan gelen o kişisel gelişim, işte bizim hiç aşina olmadığımız tabirler, kelimeler, belki işte öğretiler diyeyim. Bunlar aslında bizim medeniyetimize bir nevi zarar veriyor gibi de görebiliriz. Çünkü yani bizim vakıf medeniyetimiz etrafını beslemeye yönelikken bu tarz öğretiler kişinin kendisini beslemeye, sadece kendisine yönelik. Yani etrafına bir iyilik ver, işte sonra sen de iyilik bul ama. Yani
o etrafa vermiş olduğu iyilikte aslında etrafa iyiliği kastetmiyor. Kendi evet. Göreceği iyiliği kastediyor.
Yani mutlak bir karşılık bekliyor
bir
aslında.
Bir menfaat bekleyerek evet. Yapıyor.
Ama vakıf kelimesi yani asla böyle bir şey yapmıyor. Anlatmıyor aslında.
Karşılıksız.
Evet. İnfaktan geliyor belki. Yani dediğinizde haklısınız yani bence de.
Yani şöyle bir şey de var. Ben zaman zaman bakıyorum, inceliyorum o kişisel gelişim kitaplarını. Hakikaten insanı tabiri caizse gazlıyor böyle. Bir motive ediyor yani.
Evet.
Hani aslanım, canım, ciğerim, ondan sonra hadi sen yaparsın diye evet. Böyle bir harekete geçiriyor. Zaman da işte bazı dergiler vardı, hatırlar mısınız? Genç Beyin gibi
Genç
dergiler
Beyin.
Vardı. Onları lise ve üniversitenin ilk zamanlarında böyle alırdım, okurdum. Ya çok hoşuma giden şeyler olurdu orada. Bilmiyorum şu an çıkıyor mu bu dergiler de. Zannediyorum.
Çıkmıyor
mu?
Çıkmıyor
muhtemelen.
Evet, yani takip etmiyorum ben de.
Bir de çok ilgi çekici bir dergiydi. Sadece yazıdan oluşuyor.
Evet, her tarafı yazıydı.
Bilgi.
Çok küçük böyle resimler, görseller evet. Çok küçük kullanılırdı. Yani hoşuma giderdi ama böyle satır evet. Satır da okumak isterdim. İşte atasözleri vardı, sizi motive edecek 10 cümle vardı, hayat hikayeleri vardı, başarı hikayeleri evet. Vardı. İşte çeşitli yol yöntemler vardı belli hususlarla girişim yapacaklar için önemli. Ya bunlar mesela benim hoşuma gidiyordu o zamanlar.
Evet.
Ama sonradan mesela o değil ama diğer kişisel gelişimle alakalı olan yayınlar. Hı-hı. İşte özellikle batıdan yapılan çeviriler.
Evet.
Yani aslında şunu soyutlamış. Sen hep başarılı ol ama ahlaklı olmak zorunda değilsin gibi hı-hı. Bir şeye dönüyor yani.
Evet.
Hani başarı önemli. Sen başarılı ol. Başarılı olmanın 10 kuralı. Birine işte 5 saniyede evet dedirtmenin nasıl mümkün olacak? Ya 5 saniyede ben birine niye evet dedirteyim?
Evet. Değil mi?
Neden dedirteyim? Ve ben 5 saniyede eğer birine evet dedirtebiliyorsam bunu her türlü amaç için kullanabilirim.
Evet.
Yani öyle değil mi? Eğer bana böyle bir beceri vereceğini vaat ediyorsan şunu da eklemelisin altına. Lütfen sahip olduğun ahlakı muhafaza etmeyi bil.
Evet.
Değil mi? Lütfen erdemlerine sahip çık. Bak ben sana bunu öğretiyorum ama buna da saygılı ol. Öyle değil mi?
Evet.
Bir de o 5 saniyede karşı tarafa evet dedirmenin, tabii 5 saniye diyorum ama aslında 5 saniye değil.
Galiba 8 yani, saniyeydi o.
Evet, 8 saniye miydi?
Tam olarak.
Şimdi evet. Burada şu var. Karşı tarafı aslında bir objeleştiren de bir durum. Yani sen öznesin, karşı taraf nesne. Yani o tamamen senin etkilerine açık bir pozisyondaymış gibi böyle bir algı oluşturuluyor. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Yani karşı tarafın metalaştırılması
evet.
Rahatsız edici bir şey. Dolayısıyla beni çok itmişti o kitaplar, o ifadeler, o şeyler. Çünkü ben 8 saniyede ikna olmak isteyen bir insan değilim.
Evet.
Açık söyleyeyim. Ben 8 saniyede ikna edilmek istemiyorum. O nedenle 8 saniyede de ikna etmek istemiyorum kimseyi. Evet. Oturup belki uzun uzun konuşmak istiyorum belli meseleleri.
Belki yeri geldiğinde hayır demek istiyorsun.
Belki yani. Yeri geldiğinde hayır.
Karşıdan da böyle bir şey istiyorum.
Hayır demek istiyorum.
Evet.
Karşı tarafında belki hayır demesine saygı göstermem gerekiyor. Çünkü evet. 8 saniyede koşullandığım zaman evet demesine diyelim ki hayır dedi. Örnek veriyorum. Ya koşullarım neticede bir güdülenmişliğim var.
Evet.
Bir sonuca odaklanmışım. Düşünsene bir anda pat böyle hayır. Yani insan buzdağına çarpmış Titanik gibi olur yani.
Evet.
O nedenle şunu demek istiyorum. İnsan kendini birazcık rahat bırakması lazım. Karşı tarafı da rahat bırakması lazım.
Evet.
İletişimde bence böyle bir durumun olması gerekiyor. Çok üst ne diyorlar ona hedeflerle kendini yormaması lazım. Hep birinci olmak zorunda değil. Herkes birinci olursa ikinci kim olacak? Üçüncü kim olacak? Evet. Dolayısıyla bir hayat var, bir kader var, bir kaza var. Bunun işlemesi gerekiyor. Dünyada işlerin yerine gelmesi gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla o akışı bozmamak lazım. Bizim psikoloji hocamız vardı. O öyle demişti. Şimdi senin konun ama Ahmet Burak, sana vereceğim sözü de.
Tabii abi, buyur.
Dünyada dedi, insanların büyük çoğunluğu normal zekadır demişti. Yani işleyicilerin, işleyişi gerçekleştirenlerin büyük çoğunluğu teknik anlamda normal zekalıdır demişti. Dünyada büyük değişiklikler yapan, yani çığır açan kişilerse %1'lik dilimle çok zeki insanlardır demişti. Yani çok üst düzey zeki insanlar. Bunlar çığır açarlar demişti. Yani mesela Mevlana'lar, Yunus Emre'ler hala konuşuluyor. İşte Einstein'lar falan diyoruz. Bunlar işte belki milyon, 10 milyonda bir mesela.
Evet, evet.
Çok nadir bulunan insan. Ama aynı şekilde çok çok zeka düşüklüğü yaşayanların sayısı da hemen hemen %1'miş. Yani çok böyle, yani hiçbir şey yapamayacak, çok böyle şey olan. Hani normal değil yani. Şey anlamında, çok zekinin tam tersi diyelim.
Evet.
Onların sayısı da çok azmış. Şimdi bakıldığı zaman hakikaten işleri bu normallik birazcık idare ettiriyor. Öyle değil mi?
Evet.
Ne dersin Ahmet Bey?
Kesinlikle.
Akışına
abi.
Bırakmak falan diyorlar ya.
Ya akışına bırakmak tabii ki. O kısmın ötesinde dediğinize şunu da ilave edebilirim. Şu an genel olarak işte az önce bahsettiğimiz kitaplar mevzusunda sürekli birinci olmak baskısı durumunda. Sanki insan hatasız, sürekli başarıya odaklanması gereken ve sadece karşısındaki insanlar insan değil de imkan olarak bakıp sadece başarıya, sadece mesleki anlamda bir kariyere, maddi boyutlara odaklanması gereken bir canlıymış gibi bunun aslında dayatıldığını görüyoruz maalesef. Bunların dışında da aslında insan, daha önce bunu Genç'te yaptığımız bir röportajda, buradan da ismini almış olun, Faruk Önda hocamızla da bu tip bir konuyu konuşmuştuk. İnsan aslında hatalarıyla var olan birisidir. Yani evet, insan Hazreti insandır ama hata yapma ihtimali de olan, her anlamda bunu yapabilir. Yani gündelik bir işte de yapabilir. Ve sizin de bahsettiğiniz şekilde normali, yani genele hitap eden şekli budur. Bunun dışındaki diğer uçlara dokunmak her zaman mümkün olmaya da biliyor. Yani buradan insanın hata özgürlüğünü de elinden almamak gerekir diye düşünüyorum ben. Hata yapa yapa belki belli şeylerde zaten tecrübeleniyoruz.
Şimdi Orhan Gencebay'ın, namı diğer Orhan Baba'nın hatasız kul olmaz diye bir şarkısı vardı değil mi?
Evet.
Evet, şu an mesela genç arkadaşlarımız da bizi dinliyorlardır. Özellikle sınav kaygısı duyanlar var. Bu süreçte hata yapmak istemeyenler çok fazla. Birinci olmak isteyenler ya da ilk yüzde birlik dilime girmek isteyenler falan. Tabii bunlar çok büyük kaygılar oluşturuyor.
Evet.
Maalesef sınav sonrasında alınan başarısız sonuçlar bazen neticeleri çok ağır olabiliyor aileler için. Dolayısıyla burada o dengeyi iyi sağlamak lazım herhalde, değil mi? Mesela az önce bahsettiğimiz konuya da bağlamış olalım. Birinci olmak zorunda mı mesela her öğrenci? Ahmet Burak. Yani burada nasıl bir denge oluşturmak lazım? Biz bunu daha önceki programlarımızda da yani
evet,
farklı açılardan değerlendirmiştik ama az önce konuştuğumuz meseleye binaen, yani her öğrenci birinci olmak zorunda mı? Herkes %1'lik dilime girmek zorunda mı? Ya da çok çalıştıysa alacağı sonuç her zaman çok iyi olmak zorunda mı?
Evet.
Bunu birazcık açalım. Ya da aileler hep beklentilerini bu kadar çok yüksek tutmak zorunda mı? Nasıl değerlendirmek lazım?
Yani şöyle söyleyebilirim bu konuda kendi fikrimce Furkan abi. Bütün çocuklar tabii ki hani sınavlarda yaklaşırken birinci olmak zorunda değil. Zaten mümkün de değil hepsinin aynı anda birinci olması. Tabii ki kimisi birinci bitirecek, kimisi ön sıralarda, kimisi daha beklentisine göre görece başarısız olacaktır. Bu konuda kesinlikle bence bahsettiğiniz gibi dokunulması gereken kısım ailelerin de biraz tavırları olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hep de konuyu sanki aynı yere bağlıyor gibi ama bu konudan biraz rahatsızlık da duyuyorum, bu konuştuğumuz kişisel gelişim kitapları. Çünkü insanlar bunu hayatlarına bir yön verici bir unsur olarak kullanıyorlar. Bunların içinde aileler de var.
Evet.
Aileler de bu kitapları çocuklarını yetiştirme hususunda vesaire kullanıyorlar. Ve sürekli çılgınca bir takip edilen çocukların akademik hayatları var ortada. Hiç başarısızlığa, hataya tahammül vermeden ortada yetiştirilmeye çalışan çocuklar var. Bu noktada çocukların belli noktada hata payını yine aynı şekilde onlara da bırakmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü belli bir sorumluluğu, belli bir başarı beklentisini çok yüksek ölçüde beklenildiği zaman bunun çocuk altında kaldığı zaman bunun da onu kötü etkileyebilecek şekilde olduğuna yönelik çalışmalar, araştırma sonuçları da görebiliyoruz.
Ki haberlerde de görmüyor muyuz? Yani intihar girişimleri görüyoruz.
Evet.
Ondan sonra aileden kopmalar, uzaklaşmalar görüyoruz. Mesela çocuk kayboluyor. Kaçmış ailesinin yanından. Ama aile de aslında bu süre neticesinde diyelim bir iki gün çocuğa kızıyor. Ondan sonra her şey normale dönüyor aslında.
Evet.
Ama öyle bir anlam yükleniyor ki çocuğun o sınavına ve çocuğa. Yani bazen işte o altında kalıyor çocuk. Hakikaten kalkamıyor.
Bir de şöyle de bakmak lazım. Yani her çocuk birinci olmak zorunda mı diye bakıyoruz ama zaten birinci olamaz yani. O normal şartlar altında her çocuğun birinci olma ihtimali yok. Bir tane birinci oluyor. Yok, bir tane ama. İkinci oluyor.
Ya birinci olmaktan kastım şu. Hep böyle %1'lik dilim meselesi var ya.
Evet.
Hep başarılı olsun. Yani istediği okula gitsin.
Hı-hı.
Yani çok üst düzey başarılı olsun. Yani iyi puan alsın. İstediği okul sorun olmasın girişinde. Benim kastım aslında bu.
Hı-hı.
Ve diyelim ki o bölümlere yüklenen anlamlar. O çocuğa yüklenen anlamlar.
Evet.
Yani bu bir müddet sonra çocuğu da mekanik bir şeye dönüştürüyor.
Evet.
Hep programlar yapılıyor. Evet. Çocuk belli bir saatte kalkıyor, belli bir saatte yatıyor, belli saatte yemek yiyor. Sosyalleşmesi bile belli saatlere bağlı. O sosyalleştiği zaman dilimlerin içerisinde bile aslında çok mekanik bir takım kurallarla kısıtlanmış. Yani şunu düşünüyorum. O yaşta ki henüz erken bir yaş diyelim. Liseye hazırlanıyorsa 10, 11, 12'li yaşlarda oluyor. Üniversiteye hazırlanıyorsa 16, 17, 18'li yaşlarda oluyor. Yani dolayısıyla bir insanın belki hayatın en hareketli olabileceği dönemler. Bir tanesi ilk gençliğin, gençliğe giriş, yani ergenlik dönemi. Bir tanesi de gençliğin ilk basamağı diyebileceğimiz 17-18 yaş. Artık ergenlik etkileri yavaş yavaş azalmaya başlamış. İlk gençlik dediğimiz dönemin hani... Değil mi?
Evet.
Etkileri artık düşünsenize yani ayağı yavaş yavaş yere basmaya başlıyor bu kişinin.
Evet.
Ama başında bir sınav kaygısı var. Ben şunu düşünüyorum. Böyle bir kaygıyla yetişirse o dönemlerdeki bir diyelim genç, onun gölgesi sanki bir ömür boyu devam edebilir. Yani travmatik bir etki oluşturabilir mi? Bunu evet. Mesela düşünüyorum.
Evet.
Bazen görüyorum etrafımdaki çocukları, arkadaşları, gençleri. Yani öyle bir odaklanmış ki inşallah sorun olmaz diyorum. Ya da ailesi ona o kadar böyle bir baskı demeyeyim ama hani disiplin uyguluyor ki inşallah diyorum bir süre sonra bir sorun olmaz.
Evet.
Çünkü şöyle bir sorun da olabilir. Yani diyelim üniversiteyle evden çıkınca bağları tamamen kopartma durumu da olabilir. Yani o disiplin evet. Sürecini aştıktan sonra
aynen öyle.
Artık bütünüyle disiplini reddedecek bir yola da savrulabilir diye düşünüyorum.
Evet.
Tabii bu ucu İki ucu iyi dengelemek lazım herhalde.
Evet. Ben şöyle bir örnek söyleyeyim abi. Bizim lisede işte bu bahsettiğin %1'lik, %2'lik dilime giren çocuklar oluyordu. Yani üniversite sınavında. Bunlar böyle işte lise dönemi boyunca sürekli ders çalışan, sürekli işte o sınava yönelik hazırlanan ve sonucunda da o başarıyı elde eden çocuklar. Sonrasında işte ülkemizin veya işte yurt dışında kalburüstü üniversitelere gidiyorlardı işte başka sınavlara girerek vesaire. Sonra o çocuk işte o birinci oldum işte ikinci oldum ilk yüze girdim ilk bine girdim. Sonra o çocuk dediğin gibi disiplinli hayattan kopuyor zaten başarısını elde etmiş o tatminini sağlamış belki. Sonraki üniversite hayatında işte bir bocalama dönemine giriyor işte o disiplinli hayattan tamamen kopuyor. Veya işte bizim hep bahsettiğimiz mesele yani bir iyi insan bir iyi Müslüman olma belki idealinden de yavaş yavaş kopuşlar başlıyor işte yani... O disiplin içerisinde belki çocuk namazı da eklemiş. İşte haftalık oruçlarını da eklemiş. İşte arkadaşlarıyla o buluşmalarını işte sohbet, muhabbet ve meclislerini de eklemiş. Çocuk o disiplinden kopunca bu sefer bunlardan da kopmaya başlıyor. Yani bunun örneklerini çok görüyordum ben. Ya daha doğrusu şöyle öğretmenlerimiz çok söylüyordu. Yani böyle şeyler de oluyor siz böyle olmayın diye. Yani kendim de tecrübe ettim. Bizzat arkadaşlarımdan bazıları yani o şekilde kopuşlar yaşadı. hakikaten yani dikkat edilmesi gereken bir mevzu. Bir disiplinin bütün hayata yansıması mevzusu önemli bir mevzu. Yani o disiplini sınava bağlamak dediğiniz gibi iyi olmayabiliyor yani sonuçları.
Şey var ya Abdullah, kısa zaman içerisinde dili öğretme metotları var. Yani evet. 15 gün içerisinde İngilizceyi çok yoğun bir şekilde size veriyorlar. Bilmiyorum Ahmet Burak, haberin vardır belki bu şeyle alakalı. Mesela 15 günde sabah, akşam, gece, gündüz hep İngilizceye maruz kalıyorsun. Sana diyor ki 15 gün sonunda ben sana İngilizceyi konuştururum diyor. Yani derdini anlatırsın. Çok profesyonel olmaz ama derdini anlatırsın, temel düzeyde bilgi sahibi olursun, duyduğunu anlayabilirsin gibi bir takım böyle vaatlerde bulunuyorlar. Ama şunu da söyleyeyim diyor, zihinsel anlamda sana bir etki bırakabilir diyor. Çünkü 15 gün boyunca devamlı İngilizceye bombardımanla tutuyor sizi. Gece gündüz. Hiç Türkçe bir şey duymuyorsunuz ya da ana diliniz neyse hiçbir şey duymuyorsunuz. Gece gündüz sürekli ve 15 günün sonunda bazen insanın zihninde tahribat bile bırakabilir bir duruma geliyor.
Evet.
Düşünsenize sınav esnasında gece sınavı düşünüyor, gündüz sınavı düşünüyor. Yatarken onu düşünüyor, kalkarken onu düşünüyor, yemek yerken onu düşünüyor. Sürekli. Ya bir müddet sonra bunalır insan yani. Abi evet. Biz insanız neticede.
Evet.
Yani bir nefes almam gerekiyor benim.
Evet.
Bir nefes almam lazım. Ya beni bir serbest bırakın der çocuk bir müddet sonra.
Evet.
O genç bunu der. Çünkü tam deme zamanları.
Evet, hakikaten öyle.
O açıdan ama şunu da ben önemsiyorum. Buradan şimdi genç arkadaşlar büyük bir ümitle beni dinliyor olabilirler. Abi ne güzel konuşuyorsun. Devam et. Bak annem babam yanımda şu an. Seni dinliyorlar. Tabii buradan onlara da şunu söyleyelim. Yani disiplin de gerekiyor şart. Yani başarılı olmak için.
Evet.
Denge önemli. Ben demiyorum ki sabah okula git, okuldan çıkınca ne istiyorsan yap, ders çalışma, hayatını yaşa falan da demiyoruz tabii ki.
Evet.
Yani çalışması gerekiyor, belli bir disiplinli olması gerekiyor. Ama denge çok önemli Abdullah. Yani.
Evet.
Ahmet Burak ne diyorsun? Yani denge çok önemli. Abi. Burada dengeyi sağlayabildiği zaman sanki başarı geliyor.
Evet.
15 saat çalışınca başarı geldiğine inanmıyorum. Yarım saat, bir saat çalışınca da mümkün değil başarı gelsin. Ama şöyle günlük diyelim 3-4 saat, 5 saat hani bir plan program dahilinde hedefe taalluk eden bir sistemle çalıştığında kişi sanki başarı gelir gibi geliyor bana.
Evet.
Ne diyorsunuz? Ahmet Burak.
Şöyle abi, Abdullah'ın söylediği şey az önce çok hoşuma gitti. Hani disiplini sadece bir sınava, tek bir başarıya, tek bir maddi boyuta bağladığımız zaman o ortadan kaybolduğu zaman o disiplin de, o gelen kazanımlar da kaybolabiliyor. İşte bahsedildiği gibi işte o süreçte namazı başlıyor ama tek hedef sınav olduğu zaman, o ortadan kalktığı zaman onu bırakabiliyor. Beraberindeki diğer alışkanlıklarını bırakabiliyor. Tabii ki hani bizim burada söylediğimiz şey başarıyı arka plana atmak kesinlikle değil. Başarı her zaman idealimiz, hedefimizin bir parçası olmalı, olabilir tabii ki. Ancak hani hep bahsedilen o sıfırın önündeki bir muhabbeti vardır ya. Biz bu bütün başarılarımız, özelliklerimiz birer sıfır olarak kabul ettiğimiz, ona katlayacak şey olarak düşüneceğimiz şey ama burada erdemli insan olmak,
evet.
Manevi yönümüzü güçlendirmiş ve ne yaptığını bilen bir insan olarak bu başarıyı getirmek olarak söylenebilir diye düşünüyorum. Aksi takdirde çünkü sıfırlar sadece önünde bir olmadan arka arkaya eklendiği zaman ona da katlanmıyor. Ucu bucağı nereye gittiği bir insan olduğu da belli olmayabiliyor.
Doğru.
Bu noktada tabii ki hani ben çocuk sahibi birisi değilim. Evli birisi de değilim ama kendim en azından gördüğüm ya da tecrübesi olan kişilerden de öğrenip duyduklarımız aktarmak gerekirse erdem her zaman bir ideal olarak çocukta, kendimizde olursa o zaman işte kaybolmayan bir disiplin, kaybolmayan bir akış daha güzel başarılar getirecektir inşallah. Biraz daha kendi adımıza da tabii ki hani az önce çocuklardan konu açılınca ebeveynlere top bırakmış gibi oldu anne babalara ama kendimiz de bunu kendi kişiliğimizde inşa edebiliriz. Başarı hedefimizi biraz daha erdeme ve onun birlikte olduğu bir başarı ihtimallerini yöneltirsek inşallah hem daha disiplinli hem de daha uzun vadede bizimle birlikte olacak olan sonuçlar getiririz.
İnşallah.
İnşallah.
Abi istersen burada kısa bir ara verelim. İkinci bölümümüzde
estağfurullah.
Inşallah.
Estağfurullah. Yani program senin moderasyonunda Abdullah. Sen ne dersin ne olacak?
Şimdi muhabbet çok güzel ilerliyor.
Hakikaten güzel ilerliyor.
Araya girmek de istemedim ama.
Eyvallah.
Bir araya gidelim inşallah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ahmet Burakcan konuğumuz, psikoloji 4. sınıf öğrencisi ve gençdergisi.com editörü değil mi?
Evet.
Çok güzel meselelerden bahsediyoruz. Hem psikolojik hem manevi hem kişisel gelişim alanında konulara değindik. Gençlerin belki biraz yönelişlerinden bahsetmeye çalıştık. İşte hayat serencamında nasıl yol alabileceklerine dair güzel konuşmalar oldu. Şimdi Furkan abi ikinci bölümde biraz gençdergisi.com'dan da bahsedelim istiyoruz galiba. Yani bu siteye dair neler söylenebilir? Siz daha iyi biliyorsunuz bu yazı çizi işlerini. Geçen hafta da konuşmuştuk gerçi ama yani ben gençdergisi.com'u çok genç derneğiyle belki organik bir bağım olmadan önce de takip ediyordum. Çok geniş bir derya orası. Hakikaten çok fazla yazı var, çok fazla röportaj var, işte çok fazla içerik var. Değişik farklı içerikler, farklı türden işte kişiler, yazarlar, işte belki editörler. Bir de orada işte yazarların resimleri de var. Yani çok fazla yazar da var. Yani açıkçası gençdergisi.com nasıl bir yer diye sorsam çok fazla cevabı olabilir bunun. O yüzden ne sorulabilir tam bilemedim açıkçası. Ama işte bir bilgilendirme olsun diye bir soralım yani. Gençdergisi.com nedir? Ne iş yapar? Nasıl bir yerdir?
Tabii ki Abdullah. Şu şekilde gençdergisi.com genç dergisinin kuruluşundan birkaç yıl sonra oluşturulmuş. Tabiri caizse genç dergisinin biraz daha internet mecralarına açılan kapısı şeklinde. İçerisinde tabii ki genç dergisi yazarlarının ta ilk sayılara kadar varan röportajlara, yazılara kadar geniş bir arşivi kısmı var. Bahsettiğim evet. gibi yazarlar, yazarların derlenmiş yazıları. Ama gençdergisi.com geleneği de itibariyle bugün 10 yılı aşkın bir süredir var ve daha müstakil içerikler üretmeye yönelik olan bir platform. İçerisinde hikayeler, denemeler, araştırma yazılarına kadar.
Şiir alıyor musunuz?
Abi bunu bu
çok sorulan soru.
Maalesef şiir almıyoruz. Şu şekilde çünkü burada tabii ki belki bizim de eksikliğimiz vardır ama şiiri değerlendirecek kapasitede olduğumu ben kendi adıma da düşünmüyorum.
Bak geçen şiir yazdım. Bunu bir yerde yayınlatmam lazım. Mustafa'ya gönderdim. Mustafa Tuncay Genç Gönüller Başkanı. Evet. Buradan ona da selam olsun. Mustafa Tuncay'a dedim bunu seslendirelim bak güzel oldu falan dedim. O da sağ olsun çok kibar bir şekilde abi ne demek dedi. Hemen dedi ben ilgileneyim dedi. Sonra hiç ses çıkmadı. Şimdi sana söyleyeyim yani bir baksan editör olarak yani bir yerde yayınlarsan memnun olurum Ahmet Burak.
Abi şu şekilde yani gençdergisi.com için belki de en çok gönderilen içeriklerden bir parçası şiir. Hani bunu demişken belirtmiş olalım. Hepsini belki saymasak da teşekkür etmiş olayım. Gençdergisi.com'a gelen içerikleri özel olarak hazırlayan arkadaşlarımız da var. Beraberinde okurlarımızdan da kendi yazdığı denemeleri, hikayeleri sitedeki Gence Yazı Gönderin bölümünden bize ulaştıranlar da var. Biz bunları değerlendirip kendilerine dönüş yapıyoruz veya bunları sitemizde de paylaşıyoruz. İçlerinde de en çok gelen şiirler aslında ama bu konuda aslında ne yapacağımızı bilememenin bir sonucu olarak şiirlere yer vermeme kararı aldık. Çünkü her şiirin evvela yazan kişi için özel bir duygusu var. Onun için özel olarak yazılmış bir duyguyu şiiri sadece belli teknik boyutlara sığarak da değerlendiremeyiz. Naçizane kendi adıma da şiir okumayı çok seven birisiyim ama bunu değerlendirebilecek bir yeterlilik, bir ehillikte olduğumu da düşünmediğim için dedik ki bunu nasıl çözelim? En iyisi kimseye haksızlık etmeden şiiri yayınlamayalım. Daha eyvallah. Hikaye, deneme, araştırma yazısı usulüne gidelim diye düşündük. Ama şiir yazın yayınlamıyoruz ama video yayınlıyoruz. Yani seslendirilse neden olmasın?
Eyvallah. Şimdi genç arkadaşlar yazı serüvenine ilk olarak şiirle başlıyorlar.
Evet.
Lise çağlarında, ki doğal olan da budur aslında belki de. Çünkü duyguların en yoğun olduğu zamanlar ve duyguları en güzel anlatan tür de şiir muhtemelen. Başka bir tür, yani makaleyle ben duygularımı anlatayım diyemez insan herhalde.
Evet.
Ama şunu görüyorum. Şiir bana kalırsa edebiyatın zirvesi de aynı zamanda. Yani ben artık kalemim olgunlaştı. Yani bu kalemi elime aldığım zaman oynuyor dediğimizde.
Evet.
Yani kalbimin ritmi de yerine oturdu. Bak oradan da bir şeyler geliyor. Aklım da salim ve berrak. Ben artık bir şeyler yazmam lazım. İçinde duygu olacak, içinde düşünce olacak, içinde diyelim maneviyat olacak. İçinde aşk olacak, sevgi olacak, muhabbet olacak. Neyse. İşte orada artık kalemin taşlandığı bir an.
Evet.
O an şiir parlıyor, tamam mı? Şiir parlayan bir şey oluyor yani o zaman. Şiir yazmıyorsunuz. Daha başka bir eylemin içerisine giriyorsunuz. Orada kalem ona göre oynamaya başlıyor. İşte o zaman şiir yazılabilir. Ama henüz denemeyle ilgili bir maceraya çıkmamış. Diyelim ki bir hikaye yazmamış. Diğer edebi türlerde herhangi bir şey yapmamış arkadaşlar. Direkt şiire atladıkları zaman şeye dönmüyor mu sanki biraz? Hani pop şarkılar olur ya, zaman zaman dinleriz. Ya biraz o tarafa doğru çekiyor gibi geliyor. Ben hemen genç arkadaşlara şunu söylüyorum. Diyorum ki ümidini kırma. Yani kalem kumaşın güzel. Ama bunu öncelikle beslemek lazım. Neyle beslemek lazım? Okuyarak beslemek lazım. Okuduklarını sonrasında taklit ederek, diyelim deneme türünde işte ufak yollu hikayelerle, makalelerle, artık neyse, yani yaptığın araştırmalarla, röportajlarla, düz yazılarla, artık ne dersek diyelim. Bunu da beslemek lazım. Şiirsel boyutu beslemek lazım. Ve en sonunda kalemin zaten seni bir yere götürecek. Öyle değil mi? Yani denemede ben çok iyiyim diyeceksin. Ha, şiirde çok iyi değilmişim ama hakikaten iyi bir şair olmak isterdim diyeceksin belki. Bilemezsin. Ama şuna şartlandırmamak lazım. Ben şair olacağım. İşte ben iyi bir akademisyen olacağım. Ben çok iyi bir hikayeci olacağım. Biz isteyebiliriz ama bir de bizim donanımımız var yani. Yani bir sahip olduğumuz, evet, teknik imkanlar var. O bağlamda şiir yazmak hakikaten kolay değil. Biraz da kalemin, dediğim gibi, tam zirveye çıktığı bir dönemde belki yapılabilecek bir uğraş diye düşünüyorum. O duyguların parladığı zamanlarda ortaya çıkan değişik bir vecd hali de olabiliyor.
Evet.
Ki çok bir anda diyelim oturuyorsunuz, bir anda bir şeyler yazmak istiyorsunuz. İşte o anda şiir çıkıyor mesela ortaya.
Evet.
Hani ben oturayım da saat 4 ile 5 arası bir şiir yazayım. Bazıları da öyle yapıyordur. O da ayrı bir mesele. Hani ilhamın gelmesini bekleme diyor. Sen ilhamın ayaklarına, evet, git diyor. O da bir yöntem. Ona da bir şey demiyorum. Ama bu diğeri de bir yöntem. Yani insan duruyor. Duygularını, düşüncelerini, aklını, böyle hepsini bir araya getirdiği zaman bir şey taşıyor içinden. Evet. O taştığını yazmaya başlıyor. O, evet, da bir yöntem. Hepsine saygımız var. Ben de genç arkadaşlar onu diyorum. Önce şiir yazmakla başlamayın. Bir deneme yazın. Bir kaleminizi ehlileştirin. Yani bir editöre gösterin. Bir yazıdan anlayan kişiye gösterin. Bir hocanıza gösterin. Bir abinize, ablanıza gösterin. Ki onlar sana hatalarını söylesinler. Ki ilk hatalar söylendiğinde ben de yaşadığım bir şeydir. Alırdık kağıdı. Ondan sonra mağrur bir şekilde. Yani karşı tarafı da çok kırmadan. Sen nasıl benim yazıma böyle şeyler söylersin tavırları. Tabi buna da gerek yok. Çünkü o çırak olmanın keyfini, evet, de almak lazım.
Evet.
Öyle değil mi? Çıraklığı da yaşamak lazım. Buradan herhalde çağrıda bulunabiliriz. Yani gençdergisi.com'a yazılarını genç arkadaşlarımız gönderebilirler.
Evet. Sitede gence yazı gönderin şeklinde de bir kısım var. Oradan kendi hikayelerini, denemelerini, makalelerini, araştırma yazılarını vesaire gönderebilirler. Çok isterdik şiir de göndersinler ama senin de bahsettiğin gibi abi, hani makaledeki, yani bir araştırma yazısındaki, denemedeki, hikayedeki duyguya göre şiir çok daha gönülden gelen, çok daha duygusu yoğun bir şey. Ve doğal olarak bizde hissettirsin veya hissettirmesin, teknik olarak belki iyi veya kötü görelim ama direkt bir kişinin gönlünden olan bir edebi metni değerlendirmek de çok kolay olmayınca sonuç olarak böyle bir karara varmıştık. Ama dediğimiz gibi diğer bütün yazılarını gönderebilirler. Kendilerine değerlendirip geri dönüş yapılabilir. Sitede yer alabilir yazıları. Biz de memnuniyet duyarız.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum.
Abi şöyle bir durum da var. Ben şimdi aklıma geldi. Büyük insanlar dediğimiz böyle farklı alanlarda kalem oynatan insanlar genelde kendilerini şair olarak tanımlıyorlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla mesela işte akla ilk gelen örnek İsmet Özel. Mesela çok farklı alanlarda kalem oynatıyor işte. Çok güzel denemeleri var işte, çok güzel makaleleri var işte, çeşitli köşe yazıları var. Ama kendisini şair olarak tanımlıyor. Ve işte o şiirine belki toz kondurmuyor. İşte geçen sene olması lazım, şiiri bıraktım artık, bu son şiirim dedi ve bir daha şiir yazmayacağım dedi mesela. Senin dediğine şöyle bir aksi bir şey de söyleyeyim. İsmet Özel'in yazdığı ilk şiirler belki 20'li yaşlarında ve belki ilk yazdığı şeyler şiirlerdi. Ve o şiirler hakikaten çok güzel şiirler. Yani belki sonraki dönemlerde yazdığı şiirlerden daha güzel. İşte o dediğin o ilk gençlik heyecanıyla birleşen ve o dönemki belki atmosferle de işte isyan, işte evet isyan.
Evet isyan. Yıkılma sakın.
Yıkılma sakın gibi. Belki bizim atmosferimiz şu an o tarz şiirler yazmaya, bilmiyorum o kadar nasıl denir, uygun mu? Ama yine de yani tabii ki öyle bir şey kastetmedin ama gençleri böyle şiir yazmaktan çok da alıkoymamak gerekir diye de düşünüyorum.
Ben alıkoymak açısından söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama şöyle bir durum var. Yazmış oldukları şiirlere yönelik üstlerine yükledikleri anlam bu sefer çok yüksek oluyor. Birine gösterdiklerinde diyelim o şiir yani en ufak bir eleştirdi uzaklaşmasına da sebep olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Şeyden evet. Uzaklaşmasını yani sen kimsin ki benim işte şiirimi değerlendireceksin moduna da gelebiliyor arkadaşlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Elbette yazsınlar şiir. Şiir sürekli temrin edilmesi gereken zaten bir şeydir.
Evet.
Şiirde bir sınır var. O sınıra ulaştım ve ben artık işte muhteşem bir şairim. Böyle bir dünya da yok.
Evet.
Yani Yahya Kemal'in bir şiir için bahsedilir ya 20 sene bir kelime beklediği.
Evet, evet,
yani
evet.
Böyle bir şiirdir şiir. Özüne evet. Baktığın zaman. Ben şunu istiyorum, isterim. Kalem farklı alanlarla da buluşsun, tanışsın ve orada da bir seyir izlesin.
Evet.
Yani orayı da görsün. Orada da bir tecrübesi olsun. Ki denemenin sana sunacağı muhteşem bir ufuk var. Hayal dünyanı genişletir, entelektüel derinliğini arttırır. İşte makalenin sana sunacağı diyelim ki araştırma yapma becerilerin işte muhakeme etme yeteneğini çok güçlendirir. Örnek evet. olarak veriyorum. Düz yazılarda duygularını ifade etme becerin artar. Düşünsene bunların hepsi şiirde var.
Evet.
Yani iyi bir muhakeme gerekiyor şiirde. İyi bir hayal gücü gerekiyor. İyi bir efendime söyleyeyim kendini ve duygularını ifade etme becerisi gerektiriyor. Bunların hepsinin buluştuğu yer şiir.
Evet.
Şimdi İsmet Özel örneği güzel bir örnek. Aslında genç yaşta da çok önemli şairler olmuş.
Hı-hı.
Hiçbir şey demiyorum. Bu çağ, zaman ve zemin meselesi birazcık da.
Evet.
Yani onları besleyen çağ, onların beslendiği çağ. Hani adeta doğan çocuk bir mücadelenin içine doğuyormuş.
Evet.
Yani. Anlatabiliyor muyum? Bir dönem öyleymiş. Şimdi doğal olarak şu an içinde bulunduğumuz dönemde de bazı insanlarda da onu görüyoruz. Hani bir şeyler yazmak istiyor. Çağ ve ortam ona çok müsait değil.
Evet.
Bu sefer kendini bir melankolinin içine atıyor, tamam mı? Kendi kendini yoruyor. Yani kendinden bir şeyler çıkartmak istiyor. Bir
evet.
Hep bir dram arayışı içerisinde oluyor.
Evet, evet. Değil mi? Aslında o arabesk şeyi
evet.
dönemi biraz aslında öyle bir dönem. Yani
evet.
Her şey belki normale dönüyormuş gibi. Ama işte insanlar bu sefer kendini o melankoliye sokuyor. Ülke belki normale dönecek ama insan kendisine dediğin gibi o melankoliye sokmaya başlıyor. Şöyle de bir örnek var. Şeyh Galip de Hüsnü Aşk'ı yazdığı zaman 26 yaşındaymış mesela. Yani o dönemki atmosfer nasıldı çok bilemiyoruz belki ama yani öyle bir ürün de konulabilmiş o genç
olabilir.
Yaşında.
Tabii. Batı dünyasında da bunların örneği var.
Evet, evet.
Yani mesela zannediyorum kimdi? Baudelaire'in söylediği bir sözdü
evet,
bu.
Benim de aklıma Baudelaire gelmişti.
Baudelaire'de var. Bir de Paris sıkıntısını Baudelaire yazmıştı değil mi?
Evet. Evet, evet.
Baudelaire'in söylediği bir söz. İşte Comte de Laudremont'la alakalı. Diyor ki, bu adam olmasaydı diyor, Fransız edebiyatı yarım kalırdı diyor. O adam 25-26 yaşlarındayken bu dünyadan ayrılıyor.
Allah Allah.
Ve yazmış olduğu kitap, tek bir kitap yazıyor zaten. Ve o kitap Fransız edebiyatının tamamlayıcı unsuru oluyor. Şimdi 25 yaşında yazmış bu kitabı.
Evet.
Olabilir, bu tip örnekler var. Yani diyelim Mark Twain'i 40'tan sonra yazmaya başlamış. 40'a kadar Mark Twain'i kimse bilmiyor. Ernst Hemingway'in. Hemingway'di zannediyorum.
Hemingway.
Çanlar kimin için çalıyor değil mi?
Evet.
Evet. Hemingway'i 40 yaşına kadar kimse bilmiyor.
Anladım.
Daha sonra aslında bir şeyler yazmaya başlıyor ve sonraki yazı serüveninde meşhur bir isim oluyor.
Evet.
Hani bu kişiden kişiye değişir elbette ama biz ortalamayı standarda konuşuyorum. Ben şahsım adına söylüyorum. Kalemin ehlileşmesi lazım. Kalem bir farklı alanları, işte havayı görmesi lazım, karayı görmesi lazım, denizi görmesi lazım. Her birinde edindikleriyle artık farklı bir ufka doğru çıkayım, yolculuğa çıkayım dediğinde de işte bu şiir olabilir.
Evet. Çok teşekkür ederim abi. Hakikaten çok güzel bir muhabbet oldu. Belki böyle karşılıklı diyaloglara da girmiş olduk. Çok sık yapmasak da. Böyle şeyler yani o bir yazıyı belki işte ehil birine götürüp işte ondan gelecek eleştiriler. Yani bu diyaloglar aslında insanı geliştiriyor yani ben biraz da o sebeple yani böyle sorular soruyorum. Belki iğneleyici sorular. İnşallah dinleyicilerimiz için de istifadeli olmuştur diyelim. Ahmet Burakcan sana da geldiğin için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Çok güzel istifade ettik en azından biz burada. İnşallah dinleyicilerimiz de aynı şekilde olmuştur diyelim.
Ben teşekkür ederim Abdullah. Hem sana hem de Furkan abime beni çağırdığınız için.
Estağfurullah.
Sürçülisan ettiysek affola.
Estağfurullah. Çok güzel. Çok güzel oldu.
Dinleyenler için de zamanlarına değer katacak bir sohbet olmuştur. Tekrar teşekkür ederim.
Eyvallah.
Biz teşekkür ederiz.
Allah razı olsun diyelim. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.